Ayrım 6. Yaşasın ihtilal. Sadık Güvenç. Sayfa 79. Celal. Bir garip adam şu bizim Celal. Geçenlerde yanımda eşim alışverişe gidiyoruz. Telefonum çaldı. Baktım Celal. Yavaşladım, sağa yanaştım. Efendim Celal. Yüksel'cim acele gel. Hayırdır, bir şey mi oldu Celal? Telefonda anlatamam, acele gel. Celal, yanımda hanım var. Alışverişe çıktık, sonra gelsem olur mu? Olmaz Yüksel, hemen gelmen lazım. Hemen gelmen lazım dediği yer arabayla en az bir saatlik yer. Ben hanıma bakıyorum, hanım bana bakıyor. Hanım pimpiriklendi. Bu da yeni numaranızdan biri mi Yüksel Bey? Beni eve bırak da git arkadaşının yanına. Önemli bir şey olmasa bu kadar ısrar etmezdi demesini beklemiyorum hanımın. Ama gerçekten arkadaşım zor durumda olmasa aramaz. Ne numarası ya? Adam neredeyse ağlayacaktı telefonda dedim. Alışveriş merkezine doğru devam ediyoruz bu arada. İşimden plan yapıyorum bir yandan. Alışverişi yaparız. Celal'in yanına öyle giderim. Gitmem lazım. Kim bu Celal dedi hanım. İş yerinden dedim. Tamam dedi hanım. İş yerinde planları kuruyorsunuz. Buluşmak için böyle bahaneler yaratıyorsunuz. İnsanın tersine tersine konuşmasan olmaz değil mi? İnsan zorda kalamaz mı? Sen zorda kalmazsan inşallah da hiçbir arkadaşını aramazsın hanımefendi. Neymiş sıkıntısı Celal Efendi'nin? Söylemedi. Alışveriş merkezinin önü kalabalıktı. Hafta sonu ya, bu da bir tür gezme işte. Millet bir şeyler alsa da geliyor, almasa da. Neyse, biz alışverişimizi biraz sessiz sedasız yaptık, biraz da acele. Aklımda Celal'in durumu. Eve vardık, hanıma bakıyorum. İstersen dedim, gel birlikte gidelim Celal'in eve. Benim ne işim var elin evinde dedi. Bana inanmıyorsun da onun için dedim. Bana ne, gitmek istiyorsan git. İyi öyleyse. Celal'i aradım hemen, evini tarif etti. Beni evin önünde bekleyecekmiş. Bir şeye ihtiyacın var mı dedim. Yok yok, sen gel yeter. İçimde bir kuşku, bir kaygıyla gittim Celal'e. Evini kolay buldum. Evin önündeki bahçe duvarının caddeye bakan tarafına oturmuştu. Beni görünce ayağa kalktı. Çam yarması gibi iri yarı bu adamın yüzündeki yüzünü görünce üzüldüm. Bana sarıldı. Sanırsın ya o askerden yeni dönmüş ya ben. Öyle birbirimizi yıllardır görmüyoruz sanki. Daha dün akşam aynı iş yerinde değil miydik bununla? Hayırdır Celal, evde bir şey mi var? Sorma, sorma Yükselciğim. Yahu çatlatacak mısın beni, söylesene ne oldu? Bizim hanım beni iyi bir dövdü, sonra da evden kovdu. Hayda, yahu Celal olacak şey değil. Oldu işte, söylesene bana, ben şimdi ne halt edeceğim? Bu Celal'in böyle iri kıyım olduğuna ne bakıyorsunuz? İşte böyle pısırık biri. Karısı bir kere iş yerine gelmişti, ufak tefek bir şey. Bak sen şu işe, durup dururken mi kavga ettiniz? Ne halt ettin de kendini evden attırdın? Sorma Yükselciğim, bir halt ettim ki. O seni döverken ses çıkarmadığına göre, evden atıldığına, ses çıkartamadığına göre suç sende. Hanım dizi izliyordu. Akşam yemeği yememiştik. Yemek yok mu diye sordum. Sen misin soran? Elindeki kumandayı bana fırlatmaz mı? El alemin herifleri karılarını bak nerelere yemeğe götürüyor. Sen kalkmış kendine hizmetçilik istiyorsun. Zıkkımın pekini yiyesici herif. Ben neye uğradığımı şaşırmış, ne diyeceğimi bilemez bilemez buna bakıyordum. Bir de bakıyor bön bön diye kalkıp girişti bana. Çık çık, senin gibi herifin boyu devrilsin. Beni itekleye itekleye dışarı çıkartıp kapıyı arkadan kilitleyiverdi. Lan Celal, sen bunu hak etmişsin. Dizi izleyen kadından yemek istenir mi dedim yarı şaka. Ben ne halt edeceğim Yüksel, söyler misin bana? Oğlum Celal, yenge senden ne istediğini açıkça söylememiş. Ama belli işte ne beklediği. Git gönlünü al, gezmeye götür, dışarılara çıkın, bir yerlere gidin. Bunu almış kadıncağız. Demem gerekirdi, demedim. Şu anlayışsız adam azmanını biraz çabalatmak gerekiyordu. Bana bak Celal dedim, senin maaşın 1500 lira değil mi? Biliyorsun ya işte, öyle dedi. Seni bir otele götüreceğim, yemen içmen, çamaşırlarını yıkanması, ütülenmesi, her şey onlara ait olacak. Ayda 700 lira vereceksin, tamam mı? Celal düşünmeye başladı. Kendi kendine söylendi, hesaplar yaptı. Bir de eve danışmak lazım dedi. Git danış da gel dedim. Gidemem dedi. Telefonla mı danışacaksın dedim. Telefona bakmıyor dedi. Lan oğlum, kadın seni evden atmış, daha eve soruyorsun, sen bilirsin. Beni niye çağırdın? Ben dedi, ev derken hanımı kastetmedim. Çocukları kastettim. Otele 700 verirsem kalan para çocukların ihtiyacını karşılamaz ki. Celal'cim, bunu biraz da seni evden atan kadın düşünse ya. O düşünmez. O bağırır çağırır, olan çocuklarıma oluyor. Bu adam o kadar da çam yarması değilmiş. Bak sen şundaki inceliğe. Bildiğim kadarıyla kadın çalışmıyor. Beni dinlersen birkaç gün bir otelde kal, biraz ayrı kalmak iyi olur dedim. O zaman işler temelli karışır dedi. Eşinin anne babası yaşıyor mu? Onları çağıralım. Aranız yumuşar, barışmanıza bahane olurlar. Olmaz dedi. Onları bulaştırmayalım. Onlar geldi mi bizimkiler de gelir. Bu bizimkileri hiç sevmez. O zaman eşini gönder anne babasına. Değişiklik iyi gelir. Gitmez dedi. Celacığım, o olmaz bu olmaz. Ben ne yapayım söyle. Gel bizim eve gidelim, bu gecelik bizde kal. Yarın bir şeyler düşünürüz. Olmaz dedi. Beni niye çağırdın? Ne yapmamı istiyorsun? İstersen eşinle bir kez de ben konuşayım. Olmaz. Olmazına başlayacağım senin. Düş önüme bakayım. Yine olmaz diyeceğini sanıyordum. Sesini çıkarmadı. Evinden yana döndü. Koluna girdim. Bak Celalciğim dedim. Bu evden atılma işi ilk kez mi oldu? Yok dedi. Daha önce de kavgalarımız oluyordu. Gitmit diyordu ama böyle beni tekme tokat dövmüyordu. Tekme tokat girişti. Düşünsene bana yapılır mı? Ben daha ona elimi kaldırmadım. Şimdi kapıyı çalıyorsun. Ben aşağıda merdivenin altında bekliyorum. Sinirleri yatışmıştır. Bakalım tavrı nasıl olacak. Gönlünü almaya çalış. Onun sinirleri yatışmaz dedi. Hadi hadi, sinirleri yatışmayıp da ne olacak? İstersen ben de geleyim dedim. Sen bekle dedi. Benden cesaret aldığı belliydi. Kapıyı çaldı. Öfkeli bir kadın sesi. Hangi yüzle geldin buraya? Karıcığım istersen. Ne isteyecekmişim? Sümsük, utanmaz, arlanmaz. Defol. Şak diye kapandı kapı. Bak karıcığım, yanlış anladın beni. Yanına gittim, koluna girdim, sürükledim desem yeridir. O kocaman çocuk ruhlu adamı dışarı çıkardım. Cadde boyunca hiç konuşmadan yürüdük. Benim böyle bir karım olacak. Bak Celal dedim, şimdi itiraz istemiyorum. Doğru otele gideceğiz, seni oraya yerleştireceğiz, tamam mı? Yeter artık, sen eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. Biraz da karın düşünsün bundan sonra nasıl geçineceğini. Ya çocuklarımız nasıl geçinecek? Geçinirler, geçinirler dedim. Sanki biz onu tümden karısından boşuyoruz, sanki çocuklarını terk ediyor. Lan Celal, tümden vermişsin yuları karının eline. Bırak inceldiği yerden kopsun. Bir de ebe sormam lazım. Hayda, adam kafayı bozmuş olmasın sakın. Bak Celal, ben eve gidiyorum. İstersen gel bize götüreyim seni, istersen otele götüreyim. Yeter yahu, dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. İstersen bir yerde oturup iki kadeh içelim, efkar dağıtırsın. Olmaz, fırsatçılık yapıp içmişsin der. Seninki halen eve gitme umudu taşıyor. Sen bu gece iyice düşün, istersen evine dön, eşeğin önüne otur, hanım yatınca çocuklarından biri nasılsa açar kapıyı. Buralarda fazla dolaşma dedim. Celal'i evine kadar götürdüm, ayrıldım. Ertesi gün işe gelmedi. Merak ettim, izne ayrılmış. Aklı başına geldi, eşini çocuklarını alıp tatile falan gitmiştir diye düşündüm. Hemen telefona sarıldım. Ne gezer, bir otele yerleşmiş. Her şey dahil aylık 700 lira. Rahatmış, bunu şimdiye kadar düşünmediği için eşeklik etmişmiş. Kışkırtıcı bir öğretmen. Ben o sıralar Ankara'da bir gecekondu mahallesindeki bir ilkokulun müdürüydüm. Bizim müdürlüğümüz yalnızca okulla sınırlı değildi. Velilerimin, öğretmenlerimin, öğrencilerimin evlerine giderdim. Onlar çağırırlardı, ben de kırmazdım. Aynı şekilde onlar da bizim eve gelirlerdi. Birimizin derdi, hepimizin derdi olurdu. Mahallemize, mahalle halkına yabancı duramazdık. Mahalleye yeni taşınan biri oldu mu, hoş geldine gider, eksiğini gediğini elimizden geldiğince gidermeye çalışırdık. Mahalledeki gençlerin kavgalarına müdahale ederdik. Büyük büyüklüğünü, küçük de küçüklüğünü bilirdi. Evime, okula akıl danışmaya girdi mahalleli. Ben de yol gösterirdim kendimce. Kimilerinin eline dilekçe yazar, gideceği yere gönderirdim. Kimilerinin önüne düşer, sorunlarını birlikte çözmek için bir yerlere götürürdüm. Aynı zamanda gazetecilik okulunu bitirmiştim. Yeni Ortam ve Demokrat gazetelerinde yazılarım çıkıyordu. Bazı günler öğretmen arkadaşlarım bizim eve gelirlerdi. Oturup memleket meselelerini konuşurduk. Gazetedeki yazıları bir daha okurduk. Sık yönetim günleri geldi. Televizyonda, radyoda sık yönetim bildirileri okundukça eski samimiyetler, arkadaşlıklar, ortamlar dağılmaya başladı. Birbirine gidip gelmeler bitti. Herkes birbirinden kaçar oldu. Yazılarımın yayımlandığı gazeteleri biriktiriyordum. Hanıma dedim ki, beni nasıl olsa gelip alacaklar. Beni aldıkları zaman sen bu gazeteleri, şu kolye doldurduğum kitapları yak. Böyle anlaştık hanımla. Tedirgin bir bekleyiş içinde gidip geliyordum okula. Eskiden ardımdan koşarak gelip hal hatır soran insanlar şimdi karşılaştığımızda görmezden geliyorlardı. Yol değiştiriyorlardı. Bana bulaşmak istemeseler kaç para? Raporu veren vermişti çoktan. Vermeye de devam ediyorlardı besbelli. Gözaltılar, tutuklamalar her geçen gün artıyor. Her gün bir tanıdığın, dostun emniyete götürüldüğünü duyuyorduk. Bazıları kendiliğinden kayboluyordu ortalıktan. Bir sabah bir cemse dolusu jandarma doldu bizim bahçeye. Başlarındaki başçavuşu tanıyorum. Beni dışarı çağırdılar. Karakola kadar gidecekmişiz. Bir konuda ifademe başvurulacakmış. Bunca kalabalığa ne gerek vardı başçavuşum dedim. Emir böyle hocam dedi. Beni Cemse'ye bindirdiler. Meraklı, korkulu gözlerin dokunmaya bile cesaret edemedikleri, titreyen perdelerin arkasından bizi izlediklerini biliyordum. Öğrencilerimin çoğu henüz uyanmamışlardır bu saatte. Bu yüzden uyandıklarında duyacakları ilk haber bu olacaktır. Galip öğretmeni götürmüşler. Karakolda hiçbir şey sormadan nezarete soktular beni. Nezarethane daracık bir yer. Önce karanlık gelmişti bana. Bir süre sonra gözüm alıştı karanlığa. İçeridekilerin kimi ayakta duvara yaslanmış, kimileri de duvarın dibine oturmuşlar. Bir iki tane bank var duvara yapışık, içeri kalabalıktı. Birçoğu da tanıdık. Hocam senin ne işin var burada diyenler oldu. Sanki kendileri dileğe isteye buraya gelmişler gibi. Sizin işiniz neyse benimki de o dedim. Arada bir uğultular geliyor, birilerini alıyorlar, birilerini getiriyorlar, bağırmalar, çığlıklar. Kaç saat geçti bilmiyorum, beni çağırdılar. Yüzbaşının karşısına diktiler. Yüzbaşının odası oldukça sade döşenmiş, duvarda yüzbaşının tam arkasında kocaman bir Atatürk portresi asılı. Atatürk portresinin altında kırmızı deriyle kaplı, ne işe yaradığını hiçbir zaman anlamış değilim, bir çerçeve asılı. Bu çerçevenin önünde yüzbaşı döner koltuğuna oturmuş, sağa sola hareket edip duruyor. Yüzbaşının önünde kocaman ceviz bir masa. Masanın üzerinde dosyalar, siyah, ışıl ışıl telefon, sümen, kalemlik ve buğusu üstünde bir bardak çay. Duvara yanaşık, ayrıca uzun bir toplantı masası. Masa etrafına dizilmiş sandalyeler. Bu sandalyelerden birinde benim yardımcı Refik öğretmen. Yüzbaşı beni şöyle bir süzdükten sonra tane tane konuştu. ''Sen misin Galip öğretmen?'' dedi. ''Benim'' dedim. ''Sen de Töbderli misin?'' ''Evet, Töbderliyim'' dedim. Bizim Refik'i göstererek, ''Bu arkadaşı tanıyor musun?'' dedi. ''Tanıyorum. Benim müdür muavinim Refik Bey'' dedim. ''O da Töbderli mi?'' ''Evet, o da Töbderlidir'' dedim. Yüzbaşı Refik'e bakarak, ''Bak sen inkar ediyordun, Töbderli değilim'' diyordun, ''saklıyordun bizden. Galip Bey saklamıyor. İnsan örgütünden utanır mı hoca?'' Refik Bey ses çıkarmadı. Neler yaşadığını, o an neden öyle davrandığını elbette bilemem. ''Bu insanlar kimin hangi derneğe, partiye, sendikaya kayıtlı olduğunu bilmezler mi?'' ''Galip Bey'' dedi yüzbaşı, ''Töbder için öğretmenlerden ve halktan zorla para topluyormuşsun, doğru mu?'' ''Sayın yüzbaşım'' dedim, ''beni bununla mı suçluyorsunuz? Sen sorularıma cevap ver. Töbder için para topladın mı?'' ''Hayır efendim, toplamadım.'' ''Peki sen Töbder'e aidat ödemiyor musun?'' ''Elbette ödüyorum. Nasıl topluyorsunuz bu parayı peki?'' ''Sayın yüzbaşım, bizler koca koca öğretmenleriz. Töbder de bizim mesleki dayanışmamız için kurulmuş bir örgüt. Biz yasalarla kurulan bu öğretmen örgütlülüğünün üyeleriyiz. Töbder'in banka hesap numaraları vardır. Bizler gider aidatımızı o hesaba yatırırız. Bunun neresi suç oluyor anlamadım dedim. Refik öğretmen de bu hesaba para yatırır mıydı? Onu kendisine niye sormuyorsunuz efendim? Yatırıp yatırmadığını ben kontrol edecek değilim ya dedim. Refik Bey, bankaya gitmiyormuş. Sen ondan her ay zorla para alıyormuşsun. Sadece Refik öğretmenden değil, diğer öğretmenlerden, hatta velilerden para alıyormuşsun örgütünüz için. Bu yalan efendim. Bunu kanıtlaması gerekir böyle söyleyenlerin. Bakacağız hoca, bakacağız dedi yüzbaşı. Beni yeniden nezarethaneye aldılar. Nezarethaneye götürürlerken mahallemizde oturan polis memuru Adem'i gördüm. El ettim, yanıma geldi. Şaşırmış görünüyordu. Bu ne hal Galip öğretmenim dedi. Ben de bir şey anlamadım Adem Bey dedim. Bizim eve uğra, hanıma söyle beni merak etmesin, gereken neyse onu yapsın, sen aynen söyle dedim. Olur dedi, bir ihtiyacın olursa çekinme dedi. Korkum nasılsa beni de alıp eve ikinci bir ziyarete gidilecek, arama tarama yapılacak, gazeteler, kitaplar didik didik edilecek, toplanacak ve suça delil gösterilecek. İyisi mi anlaştığımız üzere hanım gereğini yapsın. Sabaha karşı beni aldılar ve bizim eve götürdüler. Baktım bahçede bir ocak üzerinde kocaman bir kazan var. Rahatladım. Hanım gereğini yapmış. Bütün gazeteleri ve kitapları yakmış. Hiçbir suç ögesi kalmamış evde. 5-6 jandarma evi didik didik arıyor. Hanım dünkü kıyafetiyle duruyor ayakta. Hiç uyumadığı gözlerinden belli. Göz göze geliyoruz. Korkma diyorum ona. Geçer. Çok sürmez. Benim suçum yok. Hanım sessizce ağlıyor. Çocuklar uyuyordu. Onları kaldırmak istediler. Dayanamadım. ''Bırakın çocuklar uyusun.'' dedim. ''Görmüyor musunuz? Bebek onlar daha.'' Jandarmanın biri, çocuklardan birinin kafasını ayağının ucuyla dürttü. ''İnsanlığından utan. Sen insan değil misin?'' dedim. Jandarma bana alaylı alaylı baktı. Kafasını salladı. ''Seninle görüşeceğiz. Senin dilin çok uzun falan.'' diyordu herhalde. Yatak yorgan, dolaplar, bahçe, bahçe duvarının kovukları, baca, çatı her yer arandı. Birkaç tane kitabımı aldılar. Yine de elleri boş gitmek istemiyorlardı. Karakola anlaşılan. Merak etme hanım dedim. Çok sürmez dönerim. Karakolda yeniden yüzbaşının karşısına çıkardılar. Suç ögesi diye aldıkları kitaplar, töp dert yüzüğü, disk tarafından hazırlanan birkaç kitap, bu kitapların arasında kalmış birkaç gazete kupürü ki bunları yazan da benim. Yüzbaşı bunları karıştırarak, Galip Bey dedi, ortalığı karıştıran, halkı kışkırtan kişilerden biri olduğunuz ortada. Neler söyleyeceksiniz bakalım? O elinizdeki kitaplara dayanarak mı vardınız bu yargıya yüzbaşım dedim. Kanunlara karşı gelmek neymiş göreceksiniz dedi yüzbaşı. Kanunlar bir gecede konmaz yüzbaşım dedim. Ben ne yapmışsam, ne söylemişsem anayasal çerçevede yaptım. Birileri bir gecede anayasayı askıya aldı diye bizleri kanun dışı sayamazsınız dedim. Sen dedi, Evren Paşa'yı hiç dinlemiyorsun herhalde televizyonda. O senin gibileri çoktan vatan haini ilan etti bile. Memleketi kanunlar yönetir yüzbaşım. Paşalar değil, bizler vatan haini değiliz dedim. Gazeteci olmanın verdiği bir rahatlık vardı bende. Onlarla böyle rahat rahat tartışıyordum. Galiba okul müdürü olmanın verdiği bir kendine güven de vardı. Neyse uzatmayayım. Mahalle karakolunun nezaretinde 3 gün daha beklettiler beni. Tanıdığım polis Adem'in yararını çok gördüm. Polis Adem açıkça bana arka çıkamıyordu tabii ama hepsinden daha önemlisi dosyamı öne almış. Beni doğru Mamak cezaevine yolladılar. Mamak cezaevinde tam bir askeri eğitim gördük. Saçımızı kestiler. Sabahın köründe kaldırıyorlar, er muamelesi yapıyorlardı. Benim gibi yaşlı başlı olanları ayrı tutuyorlarmış. Ben fiili işkence görmedim. Ama 2 ayımı çaldılar. 2 ay evimden, çocuklarımdan, işimden uzak kaldım. Nihayet mahkemeye çıkabildim. Hakim insan evladıymış. Dosyayı incelemiş. Senin suçun neymiş dedi. Bilmiyorum sayın yargıcım dedim. Sen mahalle halkını devlet aleyhine kışkırtıyormuşsun dedi. Doğru mu? Sayın yargıcım dedim. Halkla iç içe olmak, halkın sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak kışkırtıcılık mı sayılıyor? Devlete millete yararlı çocuklar yetiştirmek kışkırtıcılık mı sayılıyor? Sokağına, mahallesine sahip çıkan insanlar kışkırtıcı mı sayılıyor? Bizim suçumuz okumak, yazmak, okumayı yazmayı özendirmek, hukukun üstünlüğünü savunmak, hurafeye karşı olmak, vatandaşı cehaletin pençesinden kurtarmak. Bunları yaptığımız için kimi kışkırtıyoruz acaba sayın yargıcım? Yahu dedi yargıç, önlerine geleni alıyorlar, önlerine geleni aylarca içerilerde bekletiyorlar. Galip Bey, sizin davanızı yerel mahkemeye göndereceğim, orada baksınlar. Tabii hakim tek celsede beraat kararı verse, belki kendi başına iş alacak. Öyle ya, onu da takip edenler vardır. Bak komünist öğretmeni ilk celsede beraat ettirdi diyebilirler. Yerel mahkemeye tutuksuz yargılanmak üzere gönderildim. Yerel mahkeme ilk celsede beraat kararı verdi. Zamanı Milli Eğitim Müdürü beni müdürlükten aldı, sürgüne yolladı. Sıkı yönetim mahkemeleri suçlu bulmadı ama işgüzar meslektaşlarımızın gözünde biz artık vatan haini sayılıyorduk. Sahi suçum neydi? Hangi suçtan beraat etmiştim? Baskın. Sabah desem sabah değil, gece hiç değil. İşte öyle ne karanlık ne aydınlık. Dışarıda çok az bir ağırma var yok arası. İnsanın içine işleyen bir tak tak sesiyle ayrıca ayağa fırlamışız ki sorma. Babam yok evde. Halı satar o. Bir bakarsın Yozgat'ta, bir bakarsın Kars'ta, bir de duyarsın ki Antep'e geçmiş. Kolay değil 2 karı 14 çocuğu geçindirmek. Annem evdeki bütün çocuklar 2 annelidir bizim evde. Annem dediğim kadın babamın önceki eşi. Babamın yokluğunu aratmaz bize. Babam yokken babalık eder eve. Otoriterdir annem. Hepimiz eşit tutar. Benim anneme de kendi kızıymış gibi davranır. O gece kapı öyle gümbürdeyince hepimiz çok korktuk. Küçük kardeşlerim uykuyla uyanıklık arası hıçkırmaya başladılar. Annem kalkıp ışığı yaktı. Sonra babamın hırkasını geçirdi. Eline kapının arkasına duran sopayı aldı. Uyanık olanlar hep birlikte annemi süzüyoruz. Annem, hiçbiriniz sorulmadıkça lafa karışmayın, yatın yerinize uyumuş gibi yapın dedi. Olağanüstü bir durum vardı, anlamaya çalışıyordum. Babama bir şey mi olmuştu acaba? Yoksa Yeter ablamı mı götüreceklerdi? Annem kapıyı açtı. Açık kapının önünde duruyordu. Avluda incir ağacının dallarının daha da karanlıklaştırdığı yerde bir parıltı gördüm. Birinin düğmeleri mi bu parıldayan? Yattığım yerden karşı komşunun damı da görülüyor. Damda kıpırdamalar var. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yorganı tepeme çekiyorum. Hayal görüyorum belki de. Damda ne olabilir ki? Bahçede incir ağacının gölgesine saklananlar kim? Yorganı hafifçe aralıyorum. Kendime küçücük bir pencere açıyorum. Kapının ağzına bir polis geliyor. Yanında biri daha var, sakallı. Evi arayacağız diyor polis. Derdiniz ne? Kimi arıyorsunuz diyor annem. Kocan nerede kadın? Çağır kocanı. Kocam yok evde. Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Yeter Aslan bu evde mi oturuyor? Yeter Aslan benim kızımdır ama şimdi evde yok. Evi aramamız emredildi. Çekil bakalım şöyle dedi polis. Arkasını dönerek işaret verdi. İçeriye bir sürü adam doluştu. Yeter ablam dün akşam geldi Adana'dan. Adana'da okuyor, mühendislik okulunda. Ben de büyüyünce ablam gibi okumak istiyordum. Ama okuyanları hep böyle polisler arıyorlar. Beni de ararlarsa diye korkuyorum. Belki bu yıl ortaokula yazılmaktan vazgeçerim. Niye aradıklarını bilmiyorum. Ablama sormuştuk seni niye arıyorlar diye. O da gülmüştü yalnızca. Siz daha küçüksünüz, bilmezsiniz. Kötü bir şey yapmadım. Korkmayın bana bir şey olmaz demişti. Nasıl da sevinmiştik o gelince, bayram etmiştik. Ne zamandır gelmiyordu. Hepimiz onu çok özlemiştik. Şimdi polisler onu alıp götüreceklerdi. Bir daha da kim bilir ne zaman gelecekti. Bir sürü küfür, tehdit arasında evin altını üstüne getirdiler. Yorganlarımızı açıp yüzümüzü incelediler. Ben çok korktum. Gözlerimi öyle bir sıkmışım ki polis anladı benim uyumadığımı. Kalk bakalım küçük dedi beni eliyle dürterek. Ben ayağa kalktım, gözlerim yine kapalı. Aç bakalım gözlerini. Ben uyuyorum dedim. Uyan bakalım, aç gözlerini. Aç hadi korkma. Gözlerimi açtım. Polis gözlerini bana dikmiş, elinde tabancası, tabancanın deliği kapkara. Bu delikten çıkan mermiyle Yeter ablamı mı öldürecekler? Çek elini oradan velet diye bağırdı polis. Ben farkında olmadan elimi tabancaya doğru uzatmışım. Gözüm tabancanın kara deliğinde, bir de o tabancayı tutan polisin elinde. Yeter ablan nerede? Ben hemen gözlerimi kapattım, uyuyorum güya. Soruya cevap vermeyeceğim. Suratıma yediğim tokatla birlikte yere kapaklandım. Burnumdan kan fışkırdı. Annem, kendi annem üzerime atıldılar. Polis bu kez onları tekmelemeye başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Bulun getirin o orospu kızınızı. Getirip teslim etmezseniz topunuzu götürür hapse tıkarım. Burnumun kanadığı iyi oldu. Cevap vermekten kurtuldum. Bu arada diğer kardeşlerim de uyandılar. Bazıları ağlamaya başladılar. Susturun şunları diye bağırdı polisin biri. Polislerden biri hepimize dönerek Yeter nerede diye hiddetle sordu. Osmaniye'de dedi annem. Adresini ver bakalım dedi polis. Adresini bilemem. Orada arkadaşları varmış. Bir haftadır oradaymış dedi annem. Kendi annem yüzümü yıkadı. Kafama soğuk su tuttu. Sonra yatağıma yatırdı. Polis yine yanıma geldi. Kalk bakalım. Senin adın ne? Ali. Yeter ablanı seviyor musun Ali? Evet. Yeter ablan nerede? Annem bize önceden söylemişti zaten. Kim sorarsa sorsun Osmaniye'de diyecektik. Akşam bizim aramızda yatmıştı. Biz uyuyunca kalkıp gitmiş demek ki. Osmaniye'de. Yalan söylersen seni öldürürüm tabancamla. Tabancası elindeydi. Yine o kara delik bu kez tam da alnıma doğrultulmuş. Ben yalan söylemem. Kalbim küt küt atıyordu. Belki de öldürürdü beni bu polis. Ama ablamı bulurlarsa çok işkence yaparlarmış. Bunların hepsi aynı dedi polis. Büyük küçük hepsi anarşist. Osmaniye'ye haber salın gelsin. Bir ifadesini alacağız. Bizi uğraştırmasın. Kendiliğinden gelip şahitlik etmezse suçlu duruma düşer. Olur dedi annem. Hemen haber salarız. Gelince de kendi ellerini getirir size teslim ederim. Polisler bahçede bekleyen adamlar gittiler. Ortalık aydınlanmıştı. Kalkma saati gelmişti. Aslında ev halkı, küçük kardeşlerim de dahil hepimiz uyanıktık. Annem kapıyı kapattı. Zor getiririm kızımı size, zor dedi. Yeterimi size vereceğimi ölürüm daha iyi. Biz sizin elinize düşenlerin başına neler geldiğini bilmiyor muyuz? Şişe sokarsınız siz adama, şişe. Ne yapmış benim kızım? Adam mı öldürmüş? Dükkan mı basmış? Yol mu kesmiş? Neymiş? Solcuymuş. Solsa sol. O kadar kitap okudu benim kızım. O kadar dirsek çürüttü. Kimeye zarar verdi? Beni öldüreceksiniz ki kızımı alasınız. Annem böyle söylenerek yanıma gelip oturdu. Aferin Alim. Korkmadın o adamlardan dedi. Bakayım burnuna. Çok acıdı mı oğlum? Hiç acımadı anne. Aslında acımıştı burnum. Ama annemin üzülmesini istemiyordum. Şişmiş de yavrum senin burnun. Buz koyalım biraz dedi. Beni kucaklayıp öptü. Kendi annem buz getirdi. Tülbente sarıp burnumun üstünde gezdirmeye başladı. Sahi Yeter ablam nereye gitmişti? Sormaya cesaret edemiyorduk. Belki kapıda bacada bizi dinliyordu polisler. Ablam ortaya çıkar çıkmaz geri gelebilirlerdi. Benim burnum kanamış. Annelerim bir iki tekme yemişlerdi ama ablam yakalanmamıştı. Akşam buradaydı, şimdi yok. Bunları düşünerek uykuya dalmışım. Uyandığımda güneş epeyce yükselmişti. Kardeşlerim kalkıp dışarı çıkmışlardı çoktan. Kendi annem yanımda oturuyordu. Uyandın mı aslan oğlum dedi. Burnum geldi aklıma, bir de Yeter ablam. Yeter ablam nerede anne? Osmaniye'de. Ya söyle hadi. Söyle nerede ablam? Buradayım. Bu yeter ablamın sesiydi. Beni arkadan kucaklayıverdi. Elleri yumuşacık, saçı yüzümü kapattı. Annem gibi kokuyordu. Seni bulacaklar sandım abla. Bulurlarsa çok mu üzülürsün? Seni öldürecekler mi? Beni bulamazlar. Seni niye bulmak istiyorlar abla? Bilmem, arıyorlar işte. Biri şikayet etmiş, yaramazlık yapıyormuşum. Ablam yaramazlık yapmaz. Ablam iyi bir insan. Biz onu çok seviyoruz. Ablam Adana'dan gelince komşularımız, akrabalarımız hep bizim eve geliyorlar. Hoş geldin ediyorlar. Onlar da çok severler ablamı. Dürüst kız, akıllı kız, oku da büyük adam ol, uzayan kol bizden olsun derler. Abla, polisler gelince sen nereye saklandın? Osmaniye'deydim akıllım, yeni geldim ben. Ablam yanımızdaydı, polislere yakalanmamıştı. O akıllı bir kız, ne yapacağını bilir diyordu annem. Gerisi önemli değildi. Burnum da fazla acımıyordu zaten. 6. ayrımın sonu, sayfa 96.